Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta sizlerle Hucurat Suresinin 7. ayet-i kerimesini inşallah mütalaa etmeye çalışacağız. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz bizlerden Peygamber Efendimiz'e karşı takınmamız gereken edep ve onun Allah'ın koruması altında olduğunu, onun her davranışının Allah tarafından murakabe edildiğini, kontrol edildiğini haber veriyor. Sözü çok uzatmadan bu ayet-i kerimeye geçelim inşallah. Estaizu billah, bismillah. Ve'lemu enne fîküm Rasûlallah lev yutîküm fî kesîrin minel emri le'anittüm velâkinnallâhe habbebe ileykumul îmân وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْإِحْسِيَانَ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Meali: hem bilin ki içinizde Allah'ın bir elçisi vardır. Şayet o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir, süslü göstermiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Ayet-i kerime "Ve'lemu enne fîküm Rasûlallah" diye başlıyor. Ey insanlar, ey müminler, ey Mekkeliler, ey Medineliler, ey ashab-ı kiram, iyi biliniz ki sizin içinizde Allah'ın Resulü var. Şu an ben peygamberim, beni Allah size Resul olarak, Nebi olarak gönderdi diyen kimse, evet o Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem benim tarafımdan size gönderilmiş bir peygamberdir. O halde onun kıymetini bilin. O her söylediği sözle, her yaptığı davranışla din adına benim fermanımı size ulaştırmaktadır. Ona itaat etmek demek, bana itaat etmek demektir. Ona isyan etmek, onu küçümsemek, ona düşmanlık yapmak ise bana karşı cephe almak demektir. Dolayısıyla onun her hareketi benim tarafımdan, yani Zat-ı Zülcelal tarafından bilinmekte ve o her hareketiyle dini temsil etmektedir buyuruyor Rabbimiz. Şayet insan olmak hasebiyle zaman zaman bir takım zelleleri, bir takım hataları, daha faziletli olanı terk ederek faziletli olanı tercih etmesi sebebiyle düştüğü bir takım kusurları olursa, bu kendisine Allah tarafından hemen haber verilir, o hatalar düzeltilir ve ümmetin önünde üsve-i hasene, her davranışıyla, din adına söylediği her sözüyle itibar edilecek, boyun eğilecek, itaat edilecek bir numune, bir peygamber modeli olur. Dolayısıyla ey müminler, siz de Peygamber Efendimizin yapmış olduğu her davranışı sünnet olarak tatbik edebilirsiniz. Gönül rahatlığı içinde onun sözlerine, onun davranışlarına uyabilirsiniz buyurulmaktadır. Diğer taraftan burada işin bir başka vechesi daha önümüze konuluyor. Lev yutîküm fî kesîrin minel emr le'anittüm. Şayet o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emir hususunda, yani yönetim hususunda, dünyevi bir takım işlerde size itaat etmiş olsaydı, sizin gönlünüzden geçen şeyleri yerine getirmek için az mı cez mi kastetseydi eskilerin tabiriyle, yani her dediğinizi yapmaya, sizi memnun etmeye çalışsaydı, le'anittüm, muhakkak ki siz bundan, bu davranıştan, Peygamber Efendimizin sizin dediklerinizi yapmaya çalışmasından büyük bir sıkıntıya düşerdiniz. Çünkü siz insanlar olarak nefis taşıyan ve arzuları peşinde koşan varlıklarsınız. Diğer taraftan siz insanlar olarak her kafadan bir ses çıkacak şekilde muhtelif duygu ve düşünceleri barındıran insanlarsınız. Şayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin olsalar da ashabının her dediğini yerine getirmeye çalışmış olsaydı, bu durum onların peşinde, onların duygularının düşüncelerinin peşinde sürüklenmesi sonuçta ashabın aleyhine olurdu. Çünkü onlar şu anın şartlarına, şu andaki duygu ve düşüncelerine göre isteklerde, taleplerde bulunuyorlardı. Allah Teala ise Peygamber Efendimiz'e onların bazen isteklerine ters düşecek şekilde emirler vermekteydi. Çünkü Allah hem geçmişin hem halin, yani şu andaki zamanın, hem de geleceğin gaybını bilen yüce yaratıcıdır. Müteal, yüceler yücesi bir varlıktır. Kendisinde şeytanın ivası, nefsin kışkırtması, bilgisizliğin, cehaletin karanlığı bulunmayan, her şeyin en doğrusunu, en güzelini, en hikmetlisini bilen yüce bir yaratıcıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davranışlarında, sözlerinde, tercihlerinde böyle yüceler yücesi bir Rab'den gelen ilahi bir bilgiye, vahye muhataptı. Dolayısıyla o vermiş olduğu kararlarda, söylemiş olduğu sözlerde, yapmış olduğu hareketlerde ilk anda anlaşılmasa bile en isabetli, en doğru, en hikmetli davranış modelini geliştirmiştir. Elbette Peygamber Efendimizin kendi faziletleri, firaseti, aklı, zekası, diğer melekeleri üstündür. Ama onu diğer insanlar arasında farklı kılan, yücelten ve her yaptığı davranışta isabetli davranış yapmasına sebep olan şey, vahye muhatap olmasıdır. Vahiy tarafından, Allah tarafından gönderilmiş bilgiler tarafından yönlendirilmesi, ikaz edilmesi, tasih edilmesi, davranışlarında, sözlerindeki hataların düzeltilmesi onu diğer bütün insanlardan, bütün varlıklardan farklı kılmıştır. O bir peygamberdir ve peygamberlik dönemi olan 23 yıl boyunca yapmış olduğu bütün davranışlar Allah'ın koruması altında, Allah'ın yönlendirilmesi altında ne kadar isabetli bir veçe kazandığını, her davranışında Allah'ın terbiyesi altında bulunduğunu bize göstermektedir. O halde gerek ashab-ı kiram, gerekse günümüze kadar bütün Müslümanlar Peygamber Efendimiz'den gelen doğru bilgilere, sünnet-i seniyeye sahip çıktıkları, öğrendikleri ve uyguladıkları nispette yanlışa düşmekten kurtulacaklardır. O, insanların hevasına uyarak bir söz söylememiştir. O kendi heva ve arzularına uyarak bir söz söylememiştir. O vahyin tercümanı olmuştur. Dolayısıyla Allah'ın murad etmiş olduğu dini hayata tatbik etmek isteyen, İslam'ı bütünüyle yaşamak isteyen insanlar Peygamber Efendimiz'i öğrenmek ve onun sünnet-i seniyyesini tatbik etmek zorundadırlar. Bize Kur'an-ı Kerim'deki yeter diyerek bir İslam olmaz. Gerçekten bunu söyleyen insan Kur'an-ı Kerim'in fermanına boynunu bükecek, Kur'an-ı Kerim'in dediklerini yapacak olsa, Kur'an-ı Kerim'in rol model olarak, örnek insan olarak gösterdiği ve ona uyun diye emrettiği Peygamber Efendimiz'in hadislerini sünnet-i seniyyesinde yaşamak zorundadır. Kur'an, dinin nasıl yaşanacağını Peygamber Efendimiz'den öğrenmemizi emreder. Ben Kur'an'a göre yaşarım, Kur'an dışında bir şeyi kabul etmem diyen insan, bu sözünde samimi ise Kur'an'ın emrettiği Peygamber Efendimiz'in yaşayış modeli gibi, sünnet-i seniyyesi gibi de yaşamak zorundadır. Burada bir başka hususu da ifade etmekte fayda var. Gerçekten insanlar işin bir adım sonrasını bilemedikleri için bazen o anda gönüllerine düşen, iyi gördükleri, hayır gördükleri şeyin peşinde sürüklenir giderler. O hayır gördükleri şeyin ucundaki, sonundaki şerri görmezler. Bir yola girerler ki kendileri dört elle ona sarılır ama aslında o yol kendi felaketleridir, kendi sıkıntılarıdır. Şayet o yolun sonunu bir yıl sonra, beş yıl sonra, elli yıl sonra görmüş olsalar belki o ilk adımı atmaz, o yoldan vazgeçerlerdi. İşte Allah'ın vahyi Peygamber Efendimiz'i böyle yanlış yollardan, yanlış fikirlerden, yanlış meyillerden korumuştur. Ayet-i Kerime'nin diğer kısmına geçersek, وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize süslü göstermiştir. Demek ki insan imana ulaşma noktasında bir karar veriyor, bir yön belirliyor kendi iradesiyle. Fakat imanın kalbe yerleşmesi, orada sükun bulması, insanın imanı sevmesi, imanın ona güzel görünmesi Allah'ın kudretiyledir, lütfuyladır, rahmetiyledir. Tıpkı şeytanın kötülüğü, çirkinliği, fenalığı, ahlaksızlığı, hayasızlığı insanlara sevimli göstermesi gibi. İnsan bir tercih yapar. Fakat o tercihteki doğru veya yanlış yönelişi onun bir sonraki merhalesini doğurur. Yani insan imanı tercih eder, ona yönelir. Fakat imanda istikrar, imanı sevmek, zıttı olan küfrü, fıskı, isyanı sevmemek ise Allah tarafından ona telkin edilir. Allah kalplere nüfuz ederek imanı sevdirir, küfür ve günahtan uzaklaştırır. Tersi olarak iman yerine küfrü tercih eden, ben kafir olmak istiyorum, ben Allah'a isyanı tercih ediyorum diyen bir insan da o günahtaki, o küfürdeki isyanı şiddetlendikçe, küfür onun kalbine yerleşir, adeta o küfrü içer, bütün organlarını ve kalbine o küfür nüfuz eder, yerleşir, kökleşir. Sonra da iman ve imanın sahipleri, müminler, Müslümanlar veya imana götüren her türlü güzel davranış o insana çirkin görünmeye başlar. Şeytan ona yaptıklarını süsler, güzelleştirir. O halde müminler olarak biz her ne kadar iman noktasında bir tercihimiz olsa da imanın kalbimizde yerleşmesi, iman ve imana dair her şeyin bize sevimli gelmesi hususunda Allah'a çokça şükretmeliyiz. Eğer o imanı bize sevdirmemiş olsaydı, eğer o imanı bize süslü göstermemiş olsaydı, şüphesiz biz de şeytanın ve nefsimizin oyuncağı haline gelebilirdik. Rabbim bizi her türlü küfür, fısk ve isyandan muhafaza buyursun. Bizi imana kavuşturduktan sonra iman üzere yaşamayı ve iman üzere huzuruna kabul edilmeyi nasip buyursun. Bir hadis. An Umar ibn-i Hattab radıyallahu anh kal. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْاِيمَانِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunduğumuz sırada elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı siyah, yoldan gelmiş bir hali olmayan ve içimizden kimsenin tanımadığı bir adam çıkageldi. Peygamberin yanına sokuldu, önüne oturdu, dizlerini peygamberin dizlerine dayadı, ellerini kendi dizlerinin üzerine koydu ve "Ey Muhammed, şimdi de bana imanı anlat," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir buyurdu. Adam tekrar doğru söyledin diye tasdik etti ve peki ihsan nedir onu da anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsan Allah'a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor buyurdu. Adam yine doğru söyledin dedi. Geçtiğimiz hafta başladığımız bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'e gelen kimsenin ashab-ı kiram tarafından hiç tanınmayan ama üzerinde de uzaktan gelmiş bir insan eseri bulunmayan, yolculuk alameti eseri bulunmayan birisi olduğunu, Peygamberimize çok samimi bir şekilde davrandığını, yaklaştığını, dizlerine koyduğunu ve bir takım sorular sorduğunu anlatmıştık. İlk sorusu İslam nedir idi ve bu sorunun nihayetinde doğru söyledin demişti. Oradakiler de hem soru sorup hem de doğru söyledin demesine şaşırmışlardı. Şimdi bu hadisin devamında imanı ve ihsanı soruyor aynı şahıs Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'ı daha önce tarif ettikten sonra imanı da şu şekilde tarif ediyor. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir. Bu bizim amentü olarak bildiğimiz iman esaslarının hadis-i şerifteki yaralış şekli. Çocukluktan itibaren hepimiz amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi diye başlayıp Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanırız diyerek devam ediyoruz. Burada da Peygamber Efendimiz aynı esasları, aynı imanın umdelerini sıralamış ve buna kadere imanını da eklemiştir. O halde bu iman esasları işin temelidir. Bir insan Allah'a inanmak için onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kadere, kazaya vesaire inanmak zorundadır. Bu iman esasları ilk peygamberden itibaren son peygambere kadar ana esaslar itibariyle hiç değişiklik göstermemiş. İmanın parçalanmaz bir bütünüdür. İman bir tane esasın inkarıyla bütününün inkarı eşit olan parçalanma kabul etmez bir bütündür. O halde ben Allah'a inanıyorum ama meleklerine inanmıyorum. Ben Allah'a inanıyorum ama kitaplarından falancaya filancaya inanmıyorum. Ben peygamberlerine inanıyorum. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya inanıyorum ama Hazreti Muhammed'e inanmıyorum demek insanı mümin yapmaz, küfürden kurtarmaz. O halde biz Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bize haber verilen bu iman esaslarının bütününe inanırız. Bunlardan hiçbirini ayırt etmeyiz. Kendi arasında bir fark gözetmeyiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde zikrettiği Yahudilerin Cebrail aleyhisselama düşmanlığını, Mikail'i ise daha fazla sevdikleri yolundaki pazarlığı gösteren veya işlerine geleni kabul, işlerine gelmeyeni reddeden tavırlarını biz müminler olarak kabul edemeyiz. Yine Kur'an-ı Kerim'in tenkit ettiği, siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz şeklindeki ikazını, itabını gözden uzak tutamayız. İman edilmesi gereken esaslar netice itibariyle bir bütündür. Bir tanesini inkar, hepsini inkar etmek demektir. Burada günümüzde tartışılan konulardan bir tanesi de kader meselesidir. Aslında bu tartışmalar günümüzde yeni çıkmış görünmekle, öyle zannedilmekle beraber bundan 1300-1400 yıl önce de kader tartışmaları vardı. İnsan kendi amelini kendisi mi yaratır, Allah mı yaratır gibi çok ciddi, çok temel konularda İslam mezhepleri arasında büyük tartışmalar meydana gelmiştir. Fakat bu hadis-i şerifte de açıkça zikredildiği üzere hayrıyla şerriyle, iyiliğiyle kötülüğüyle kader Allah'ın elindedir. Onun takdir ettiği vuku bulur. Bu manada elbette kaderin bu şekildeki tahakkuku biz Müslümanlardan sorumluluğu düşürmez. Biz yaptığımız iyilik ve kötülükten Allah katında ahirette hesaba çekileceğiz. Fakat iyiliği ve kötülüğü yaratan da Allah Teala'dır. Şimdi uzun uzun kader mevzusuna ve bu husustaki tartışmalara girmeyelim. Ana esasının her şeyin Allah'tan olduğunu bilmekle, itiraf etmekle noktalayalım. Hadisin bir sonraki kısmı ihsan nedir tarzında bir soru. Yine o üzerinde sefer alametleri olmayan ama ashab-ı kiramın da tanımadığı kimse Peygamber Efendimiz'e ihsan nedir diye sorar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ihsan Allah'ı görürcesine ona ibadet etmendir buyurur. Sonra da bir hakikati ifade eder. Şüphesiz sen onu görmesen de Allah seni görür. O halde mümin hayatının her karesinde ilahi murakabe altında olduğunu, devamlı kamera çekimleri, gizli ve açık kamera çekimleri altında olduğunu bilmelidir. Biz bugün nasıl hayatımızı yaşarken işte, evde, sokakta, üzerimizde bir kamera dolaştığını bilsek, sözlerimize, hareketlerimize, insani ilişkilerimize, duygularımıza, düşüncelerimize nasıl bir format belirlersek, aslında dinimiz bunu bize öğretiyor. Ve müminlerin her an ilahi kamera altında olduğunu, her söz ve davranışının bir gün muhakkak önüne geleceğini, ahiret gününde o yaptıklarını göreceğini ve bunlarla hesaba çekileceğini bildiriyor. İhsan hali, yani Allah'ın huzurunda olduğunu hissetme hali, bizim şuur altımızda devamlı bulunmuş olsa, biz sözlerimizi daha çok ölçer biçer, nerede ne konuştuğumuza, nerede ne yaptığımıza daha çok dikkat ederiz. Maalesef günahların, isyanın, küfrün sebebi Allah'ın bu murakabesinin, bu kontrolünün unutulması, ihsanın kaybedilmesi. Biz tekrar Allah'ı gündemimize alırsak, onun bizi hesaba çekeceğini, ahiret gününü hatırlarsak ve her sözümüze, her davranışımıza bu imanla, bu şuurla bir şekil verirsek, şüphesiz o zaman yanlışlarımız asgariye inecektir. Kulluğumuz, Allah'a yakınlığımız da zirve noktasına ulaşacaktır. İşte basamak basamak Rabbimiz bize önce iman etmemizi, sonra teslim olmamızı, bedenimizle ibadetleri, namazı, orucu, zekat, haccı vesaire yapmamızı emrediyor. Fakat bununla da bırakmıyor. Kalbimizin tavanına ihsanı yerleştiriyor. Ve bize bir hedef koyuyor Rabbimiz. Muhsin kullardan, ihsan sahibi kullardan olmamızı istiyor. İhsan hem yaptığı işi en güzel şekilde, mükemmel kıvamda, en kaliteli, en verimli şekilde yapmayı ifade eder. Hem de bu hadis-i şerifte vurgulanan şekliyle Allah görüyormuşçasına titizlikle, o güzellikle yapmamızı emreder. Şayet biz bu hadis-i şerifte dile getirilen İslam, iman ve ihsan ölçülerini hayatımıza tatbik edebilmiş olsak, zaten pek çok problemimizi kendi kendine aşmış oluruz. Rabbim bize hakiki bir mümin, hakiki bir Müslim ve hakiki bir muhsin olmayı nasip buyursun. Bir kıssa. Mansur bin Mu'temir kuddise sirruh vefat etti. Artık geceleri dama çıkan olmuyordu. Yakın komşusunun küçük kızı bir gün babasına şöyle sordu: "Baba, komşumuzun damında bulunan koca direk ne oldu?" Mansur dama yalnız geceleri çıktığı ve gece boyunca ibadet ettiği için çocuk onu dikili bir şey sanmıştı. Bu kıssa İmam-ı Şahrani Hazretlerinin Veliler Ansiklopedisi kitabında yer alıyor. Evet, bizim selefimiz, yani bizden önce gelmiş geçmiş müminler arasında gerçekten çok salih insanlar vardı. Günlerini, gecelerini ibadetle geçiren, takva duygusuyla hayatının her karesini değerlendirmeye çalışan insanlar vardı. Bu kıssada da Mansur bin Mu'temir kuddise sirrih anlatılıyor. O kadar çok gece ibadetine düşkünmüş ki ve yine geceleri o kadar çok namaz esnasında ayakta durur, kulluk yaparmış ki komşu kızı onun komşu evde çatıda duran bir direk olduğunu zannedermiş. Ne zaman ki o vefat etmiş, o direğin yerinde olmadığını görmüş. Her ne kadar bu kıssada bir müşahhas, yani somut örnek varsa da, direk kelimesi geçiyorsa da, aslında işin bir de manevi boyutu var. Yani aslında Allah'ın sevgili seçkin kulları toplumların direkleridir. Onlar etrafındaki insanların günaha, isyana kaymaması için, umutsuzluğa düşmemesi için, etrafında kümelendikleri adeta yeryüzüne çakılmış çiviler gibi duran dağlar misalidir. Dağlar nasıl ayet-i kerimelerde yeryüzünün kaymasını engelleyen, dışarıda göründüğünden daha ziyade derinliği olan çiviler gibi anlatılmışsa, Allah dostları da içinde bulundukları toplumun sigortası gibidir. Onların bulundukları mekanlara Allah rahmetini indirir. Onlardan mahrum bölgelere Allah azabını, gazabını, helakini indirir. Bu yüzden nasıl yeryüzündeki mazlumlar, yeryüzündeki duası makbul fakirler büyük bir rahmet kaynağıysa, Allah'ın rahmetini celbeden o toplumlara sigorta ise, Allah dostları da böyledir. Onların sevildiği, saygı gösterildiği toplumlar abad olur. Onların yerildiği, dışlandığı, hor görüldüğü, kovulduğu toplumlar ise maddi ve manevi pek çok felakete düçar olur. Diğer taraftan bu ufacık kıssada bir şey daha dikkatimizi çekiyor. İnsanlar yaşarken çok fazla tanınmazlar, bilinmezler, kıymetleri anlaşılmaz. Fakat vefat ettiği zaman doldurduğu boşluk, oynadığı rol o zaman ortaya çıkar. Bu çocuk da onun orada damda dikili bir direk olduğunu zannediyordu. Fakat vefat edince o direğin orada bulunmadığını, yok olduğunu gördü. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın evladı Zeynel Abidin'le alakalı anlatılır. O da vefat ettiği zaman yaşadığı mıntıkadaki fakirler artık evlerinin önüne gece vakti yiyecek konulmadığını görürler. Anlarlar ki Zeynel Abidin her gece evlerini ziyaret eder ve kapılarının önüne yiyecek koyarmış. O vefat edince o yiyecekleri koyan kimse kalmamış. Bu manada gerçekten Allah'ın sevdiği kullar görünmek için değil, ben buradayım demek için değil, toplumu ıslah etmek için ama bunu görünmeden yapmak için, riya bulaşmasın diye ellerinden geldiği kadar mahfi olarak gizlice iyilik yaparlar. Kendilerini setrederler. Onları bu mahfiyet içinde, bu gizlilik içinde keşfeden, onlardan dua alan, onlardan istifade eden, feyz alan insanlara ne mutlu. Fakat insanların çoğu maalesef bu büyük zatlar yaşarken onları fark etmez, onlardan gereği kadar istifade edemez. Vefat edip gidince de hayıflanırlar, elden kaçmış nimetlere üzülür dururlar. Rabbimiz bize sevdiği kulları sevdirsin, sevdiği amelleri sevdirsin. Rabbimiz bizi sevdiği insanlardan kılsın, seçtiği insanlardan kılsın ve razı olduğu bir haldeyken bizim ruhumuzu kabzesin, huzuruna razı olmuş ve kendisinden de razı olunmuş kullar olarak varmamızı hepimize nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle, bu dualarla sözlerimi tamamlıyorum. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun muhterem dinleyiciler.